Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 25 Behmen 1401, Hicri Kameri 23 Recep 1444 ve Miladi 14 Şubat 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimin Şeyh Salih ile musibetlere karşı sabırlı olma üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, unutulmaz görüşme ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım
Susan Kolipur.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı reisi Çin'de resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı reisi Çin Milli Halk Kongresi Başkanı ile görüştü. Reisi Çin Başbakanı ile bir araya geldi. İran'ın güneyindeki terör saldırısıyla ilgili 42 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de depremden can kaybı 31 binin üzerine çıktı. Ve Birleşmiş Milletler Suriye lideri Esad, yardımların ulaşılması için iki sınır geçişinin açılmasını kabul etti. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi. Cumhurbaşkanı Reisi Ulusal Halk Kongresi binasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin ulusal marşları çalındı. Reisi ve Xi baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Reisi'ye Çin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Yol ve Şehircilik Bakanı Mehtat Bezirpaş, Petrol Bakanı Cevat Ovci, Tarım Bakanı Seyit Cevat Sadati, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Emin, Merkez Bankası Genel Başkanı Muhammed Rıza Ferzin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakır Eken'i eşlik ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran-Çin 25 yıllık işbirliği anlaşması için Pekin'e gideceğini açıklamıştı. Resmi törenlerin ardından ise iki taraf arasında müzakereler başladı. Bu görüşmenin ardından ise önemli işbirliği memorandum ve belgelerinin de imzalandığı belirtildi.
Çin Devlet Başkanı'nın resmi daveti üzerine Pekin'e giden Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i 3 günlük ziyaretinin devamında Çin Milli Halk Kongresi Başkanı Li Jianshu ile görüştü. Cumhurbaşkanı Reis'i bu görüşmede iki ülkenin parlamentoları arası ikili işbirliğinin gelişme süreci üzerindeki önemine vurgu yaparken, Çin Milli Halk Kongresi'nin İran ve Çin'in stratejik ilişkilerinin ileri taşınması yönündeki yapıcı desteklerini takdir etti. Reisi iki ülkenin dostane münasebetleri ve tarihi yakınlıklarının işareti, İran ile Çin'in zor günlerin dostları olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede bölgesel ve bölge dışı mekanizmaların potansiyelinden yararlanma zaruretine vurgu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının iki ülkenin ilişkileri geliştirme iradesini gösterdiğini belirtti. Çinli mevkidaşının davetine icabetle Pekin'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Çin Başbakanı Li Keqiang ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının iki ülkenin ilişkileri geliştirme iradesini gösterdiğini ve bunun tam olarak uygulanması için iki ülkenin çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı. İran ve Çin arasındaki tarihi ilişkileri ve çeşitli ekonomik ve ticari alanlarda iki ülke arasında imzalanan önemli anlaşmalara değinen Reisi, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Reis ayrıca uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda İran ve Çin arasındaki işbirliğinin öneminin altını çizdi. Çin Başkanı Li Keqiang da iki ülkenin dünyada çok taraflılık yaklaşımı konusundaki fikir birliğine değinerek iki ülke arasında çeşitli konularda ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapıcı müzakereler yapılmaktadır dedi. Li Keqiang, Pekin'in iki ülke arasında imzalanan stratejik anlaşmayı uygulamaktan ve ikili ilişkilerin gelişme sürecinin devamı doğrultusunda Tahran ile işbirliğini güçlendirmekten yana olduğunu vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping huzurunda iki ülke arasında 20 anlaşma imzalandı. İranlı ve Çinli yetkililer arasında işbirliği ve mutabakat zaptı imza töreni düzenlendi. Bu törende kriz yönetimi, turizm, iletişim, bilgi teknolojileri, çevre, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet, tarım, ihracat, sağlık, medya, spor ve kültürel miras dahil olmak üzere iki ülkenin yetkilileri arasında 20 işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i 3 günlük resmi ziyaret için dün akşam saatlerinde Çin'e gitti. Cumhurbaşkanı Reisi Çin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Yol ve Şehircilik Bakanı Mehtat Bespaş, Petrol Bakanı Cevat Uğurcu, Tarım Bakanı Seyit Cevat Sadati, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatem Emin, Merkez Bankası Genel Başkanı Muhammed Reza Fersin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakır İken'e eşlik ediyor. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran-Çin 25 yıllık işbirliği anlaşması için Pekin'e gideceğini açıklamıştı.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı terörizm karşıtı müdürlerinden biri İran'ın günündeki Şahçera Türbesi'nde yaşanan terör olayının ardından bu olayla ilgili 42 kişi yakalandı diye belirtti. İran İstihbarat yetkilisi şu açıklamada da bulundu. Bu acı ve üzüntü verici olay düşmanın kurduğu komplolar ve kumpasların sadece bir parçası. IŞİD'in bize karşı plan yapmayı başladığı 2014 yılından beri bugüne dek ülkede 200 kadar kesin bombalama saldırısı etkisiz hale getirildi ve 2018 yılına kadar da 9000 ton patlayıcı madde keşfedildi. Buna göre İmam Rıza Aleyhisselam, Hazreti Masum Salamullah Aleyha ve Şahçıra Aleyhisselam dahil birçok camiye ve türbeye de saldırı planı yapılmasına rağmen bu saldırılar etkisiz hale getirilmişti. İranlı makam tüm tehditlere rağmen İran'ın terörizme karşı dokunulmazlık listesinde birinci sırada yer aldığını, tam güvenli bir ülke sayıldığını, ancak yine de güvenlik meselesine büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti. Yaklaşık 4 ay önce silahlı bir terörist İran'ın güneyindeki Fars ilinin Şiraz kentindeki Şah Çera türbesine saldırarak 13 suçsuz insanı şehit düşürdü ve 30 kişiyi de yaraladı.
6 Şubat'ta biri 7.7, diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem Türkiye'nin 10 şehrini vurdu. Kayıp sayısı giderek artıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedeleri yardım çalışmaları devam ediyor. Can kaybı 31.643'e yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları hala sürüyor. Yüzlerin afeti olarak adlandırılan depremde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Dünya Hükümet Zirvesi'nde gönderdiği video mesajda arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından sağ çıkardığı insan sayısının 8000'in üzerinde olduğunu belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD saat 10.55 itibariyle Kahramanmaraş merkezi depremlerde 31.643 kişinin hayatını kaybettiğini, 158.165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.
Selçuk Bayraktar, İran ordusunun depremzedeler için Adıyaman'da kurduğu Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran ordusunun depremzedeler için Adıyaman'da kurduğu Sahra Hastanesi'ni dün akşam ziyaret etti. Çok sayıda arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren İran'ın Adıyaman'da ilk Sahra Hastanesi de yaralılara hizmet vermeye başladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın depremden sonra insani yardımları Türkiye'den geçirmek üzere Suriye'ye Bab el-Seleme ve Er-Ra'i noktalarını açma kararını memnuniyetle karşıladı. Birleşmiş Milletler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın depremlerin ardından insani yardımların ulaştırılabilmesi için Türkiye'den Suriye'ye iki yeni geçiş noktası açmayı kabul ettiğini duyurdu. Genel Sekreter Guterres yaptığı yazılı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bugün Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısında Bab el-Seleme ve Er-Ra'i geçiş noktalarına insan yardımların zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla ilk etapta 3 ay süreyle aşma kararını memnuniyetle karşılıyorum dedi. Guterres depremin bilançosunun ağırlaşmaya devam ettiğini ve depremden etkilenen milyonlarca insanın da gıda, sağlık, beslenme, korunma, barınma, kışlık malzeme ve diğer hayat kurtarıcı malzemelerin ulaştırılmasının son derece acil olduğunu vurguladı. Guterres bu geçiş noktalarının açılması, insani erişimin kolaylaştırılması, vize onaylarının hızlandırılması, merkezler arasında seyahatin kolaylaştırılması ile birlikte daha fazla yardımın daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Geçen hafta Kahramanmaraş merkezi üssü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin kuzeyindeki bazı kentlere etkilemiş yaklaşık 3500 kişi hayatını kaybetmişti.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Türkiye ile sınırın en kısa sürede açılmasını umduklarını söyledi. Gazetecilere demeç veren Grigoryan, Ermenistan her an sınırı açmayı ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazır dedi. Erivan ve Ankara'nın istişarelerinin sürdüğünü anlatan Grigoryan, sınırın mümkün olan en kısa sürede açılacağını umduklarını vurguladı. Türkiye ve Ermenistan son yıllarda ikili ilişkileri düzeltmek için çeşitli düzeylerde girişimlerini sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmüştü. Bu iki ülke liderliğinin 13 yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme olmuştu.
Bugün sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan El Faria mülteci kampına Siyonist işgal güçleri tarafından düzenlenen baskında meydana gelen çatışmalarda Filistinli bir genç başından vurularak ağır yaralandı. Filistin Kızılay'ına bağlı kaynaklar tarafından verilen Bilgilere göre Mahmud Macider Ayede isimli genç başından gerçek mermiyle vurulduğu bildiriliyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımız aktarıyor.
Bugün sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan El Farya mülteci kampına Siyonist işgal güçleri tarafından düzenlenen baskında meydana gelen çatışmalarda Filistinli bir genç başından vurularak ağır yaralandı. Filistin Kızılay'ına bağlı kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre Mahmud Macid El Aidi isimli genç başından gerçek mermiyle vuruldu ve durumunun ağır olduğu tespit edildi. Tedavi için Tubas Türk Hastanesi'ne kaldırıldı. Tubas'taki esir kulübü müdürü Kemal Beni Avde'nin verdiği bilgilere göre baskın düzenleyen işgal güçleri 45 yaşındaki Ahmed Reca El Hatibi evine baskın düzenleyerek gözaltına aldılar. Baskın esnasında oğlu Reca da işgalcilerin üzerine polis köpeğini salmaları sonucu köpeğin bacağından ısırması sebebiyle yaralandı. İşgal güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren söz konusu mülteci kampını çok kalabalık bir birlikle bastıklarına dikkat çekildi. Tahran Radyosu muhabiri Tusen Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Filistin'e direniş grupları dün işgal altındaki Kudüs'te bir İsrail askerinin ölümü ve bir Siyonist'in yaralanması ile sonuçlanan iki direniş operasyonunu kutladı ve bu operasyonlar işgalcilerin son zamanlarda Kudüs'e yönelik saldırganlığının tırmanmasına ve Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinden genişletilmesine ilişkin kararlarına bir yanıtı. Filistin'e direniş grupları pazartesi günü işgal altındaki Kudüs'e bir İsrail askerinin ölümü ve bir kişi kişinin yaralanması ile sonuçlanan iki Siyonist karşıtı operasyonu kutladı ve bunu işgalcilerin Filistin ulusuna karşı işledikleri suçlara karşı doğal bir tepki olarak değerlendirdiler. Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Kanu, pazartesi günü işgal altındaki Kudüs kentinde düzenlenen şahadetçi operasyon denen Netanyahu'nun aşırı güvenlik kabinesine meydan okuduğunu söyledi. Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre Hamas sözcüsü, bu operasyonların işgalcilerin son zamanlarda Kudüs'e yönelik saldırganlığı yoğunlaştırma ve Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini de genişletme kararına bir yanıt olduğunu da belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi Sözcüsü Tarık İzzettin bu konuda dün işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirilen mübarek operasyonlarının Kudüs sakinlerinin gücünü ve istikrarını bir kez daha gösterdiğini söyledi. İslami Cihat Sözcüsü bu operasyonların işgalcilerin Filistin ulusuna karşı işledikleri suçlara Kudüs sakinlerinin evlerini yıkmalarına ve işgalcilerin Nablus ve Filistin'in tutsaklara karşı işledikleri suçlara bir yanıt olduğunu sözlerine ekledi. Dün pazartesi günü işgal altındaki Kudüs'te soğuk silahlarla gerçekleştirilen iki Siyonist karşıtı operasyon sonucunda bir Siyonist asker şehit düştü, bir kişi de ağır yaralandı.
NATO ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'nın silah ve mühimmat gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasını ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıda Kiev'e savaş uçağı tedariki de masaya yatırılacak. Brüksel'deki NATO karargahında toplanan NATO savunma bakanları çok sayıda partner ülkeyle önce Amerika başkanlığındaki Ukrayna savunma temas grubu toplantısına katıldı. Bakanlar daha sonra akşam saatlerinde ve yarın NATO savunma bakanları toplantısında yeniden bir araya gelecek. Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov da bakanlara katılacak. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle katılmadığı toplantılarda Türkiye'yi NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor. Brüksel'deki iki günlük toplantıların ana gündemini Ukrayna'ya verilecek destek oluşturuyor. Ukrayna ordusuna başta mühimmat olmak üzere desteğin artırılması üzerinde duruluyor. Ayrıca Ukrayna'nın talep ettiği savaş uçakları da iki gün boyunca masadaki konulardan birini oluşturacak. Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını değerlendireceklerini aktaran Stoltenberg, Ukrayna ordusunun mühimmat kullanımının çok yüksek seviyede olduğunu, mühimmat desteği sağlayan ülkelerin stoklarının yenilenmesi için savunma sanayisi şirketleriyle çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Stoltenberg, Ukrayna'nın savaş uçağı talebi hakkında ise önceliğin tanklar, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri gibi taahhüt edilen silahlar olması gerektiğini ifade ederek, savaş uçakları şu anda en acil mesele değil. Bununla ilgili görüşmeler sürüyor. NATO müttefikleri arasında verilecek sistemlerin tipleri konusunda istişareler devam edecek. Ukrayna'ya verilen destek savaşın başlamasından bu yana değişti ve savaş sürdükçe değişmeye devam edecek diye konuştu.
Ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun ülkede Rusya'nın çıkarına hizmet edecek bir iktidar değişikliği için hazırlık yapıldığına dair iddiasına yanıt veren Moskova, Kiev ve Batı'nın Moldova'yı Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını vurguladı. Sandu dün yaptığı açıklamada Kiev rejiminden aldıkları Rusya'nın Moldova'daki durumu istikrarsızlaştırma planı olduğuna dair istihbaratı teyit ettiklerini söylemişti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İran ve Çin'in stratejik ortaklığını geliştirme çabaları etrafında. Dünyanın gelecek süper gücü olarak bilinen Çin ile stratejik ortaklığı güçlendirmek, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in bugün Çin'i başlattığı ziyaretinin en önemli hedefini teşkil ediyor. Çin yönetimi, yeni siyasi yerini İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in ziyaretiyle başlatacak. İran Cumhurbaşkanı Salı gününden itibaren Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in misafiri olacak. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Çin'in en fazla basılan gazetesi People'de kaleme aldığı bir yazıda ziyaretinin en önemli hedefinin iki kadim ortak için parlak geleceğe imza atmak şeklinde nitelemiştir. Cumhurbaşkanı Reis'i İran ve Çin'in siyasi işbirliği ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygının yanında ekonomik büyüme yolunda birbiri için iyi stratejik tamamlayıcıları olacaklarına inanıyor. Bu bağlamda İran ve Çin karşılıklı olarak iki ülke için değerli hizmetler sunabilirler. Siyasi bağımsızlık, güvenlik sağlayıcı güç, eğitimli beşeri güç, düşük üretim masrafları, enerji rezervleri, transit avantajları ve sanayi altyapılar İran'ın sahip olduğu potansiyelin sadece bir kısmıdır ki bu potansiyel İran ve Çin'in stratejik ortaklığını Cumhurbaşkanı Reisi'ye göre takviye edilebilir. Cumhurbaşkanı Reisi Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. İki ülkenin üst düzey ekonomik ve siyasi heyetleri arasında görüşmeler yapılacak ve iki ülke liderlerinin katılımı ile işbirliği anlaşmaları ve belgelerine imza atılacak. Çinliler İran Cumhurbaşkanı'nın ziyareti için geniş çaplı hazırlıklar yapmışlardır. İran Cumhurbaşkanı Ofisi Siyasi İşler Sorumlusu Muhammed Cemşedir'in sözlerine göre son 20 senede Çin'in daveti üzerine yapılan ilk ziyaret olma sıfatını taşıyor. Dışişleri Bakanı Uluslararası Protokoller Sorumlusu Rıza Zebib'in ifadesine göre de Çin tarafından protokoller mükemmel şekilde yapılacak.
Dünyanın iki büyük güçlerinden biri olan Çin yönetimi, Batı Asya başta olmak üzere batıya yönelme ve bu alanın potansiyellerinden yararlanmayı kendi önceliğine almıştır. Bir kuşak, bir yol gibi projeler de bu çerçevede tanımlanmıştır. Verilen rakamlar bu projenin dünyanın en büyük projelerinden biri olarak 4 kıtayı kapsıyor ve eski İpek yolu konumuyla Çin'i Avrupa ve Afrika'ya bağlıyor. Çin, bu dev projesiyle Asya, Avrupa ve Afrika pazarlarına kolay şekilde erişmeyi, enerji tedarik yollarını çeşitlendirmeyi, sadece deniz eksenli ticaret şeklinde çıkmayı ve son olarak Asyalı rakibi yani Hindistan'ı geride bırakmayı hedeflemiştir. Bu amaçların yanı sıra araştırmacılar Çin'in bu projeden en önemli hedefinin dünyayı tek taraflılık tehlikeleri ve risklerinden korumak için rakipleriyle stratejik bir denge sağlamaktan ibaret olduğunu bildiriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin ziyaretinin en önemli hedefleri arasında ise ekonomi yer almakta. Aslında hem İran, Çin'i kendi ekonomisini büyütmek için etkin bir faktör olarak görüyor, hem Çin, Tahran'ı bölgede stratejik bir ortak ve bakir bir piyasa olarak bilmekte. İran İslam Cumhuriyeti bu bağlamda Çin ile ekonomik etkileşiminde menfaatlerini maksimize etmek için Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik sürecini tamamlamak, Avrasya Birliği'ne etkin üyelik ve Orta Asya ile işbirliğini güçlendirmek gibi birkaç önemli ve temel girişimde bulunmuştur. Öte yandan reisinin Çin ziyareti, Tahran ile Pekin'in tek taraflılık ile mücadele açısından büyük önem arz etmekte. Her iki ülke Amerika'nın tek taraflı ve aşırı girişimlerine karşı çıkarak Amerikan hegemonyasını kırmaya çalışmaktalar.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Siyonistlerin patlama noktasında başlığını taşıyor. İşgal rejimi başkanının itirafına göre bu rejim patlama noktasına gelmiş ve her an patlayabilir. İşgal topraklarında Benjamin Netanyahu karşıtı gösteriler onun yeniden iktidara gelmesinden sonra yeniden başlamıştır ve her hafta cumartesi günlerinde Netanyahu ve kabinesi aleyhinde protesto eylemleri düzenleniyor. Her zamanki gibi işgal altındaki Filistin'de geçen cumartesi günü binlerce Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu ve kabinesine karşı sokaklara çıktılar. Şahab Haber Ajansı geçen cumartesi akşamı binlerce Siyonist'in başta Tel Aviv olmak üzere çeşitli şehirlerde Netanyahu'ya karşı gösteriler düzenlediğini bildirdi. Siyonistler Netanyahu'nun emrettiği yargı değişikliklerine ellerinde yargının simgesi olan bir terazi tutarak protesto etti. İşgal altındaki topraklarda cumartesi günleri Benjamin Netanyahu'nun kara günlerine dönüşmüştür. Yüz binlerce Siyonist yerleşimci, aşırı savcı, İsrail kabinesinin aşırılıkçılığını, yasa dışı eylemlerine ve aşırılıklarını protesto etmek için sokaklara çıkıyorlar ve Likud Partisi ve müttefikleri devrilene kadar protestoları da sürdürme niyetindedirler. Netanyahu liderliğindeki yeni Tel Aviv kabinesine bu ayın 4'ünde bu rejimin yargı sisteminde reform planını sunmasının ardından Netanyahu'ya karşı gösteriler ve Siyonist rejimin partileri arasındaki görüş ayrılıkları arttı. Yıllardır yolsuzluk, rüşvet ve güvene ihanet suçlaması ile yargılanan Netanyahu, yargı askeri reformu dediği şeyle bu rejimin Adalet Bakanı'nın da yardımıyla davasını da iptal etmeyi planlıyor. Bu planda Siyonist rejimin yargı sistemini zayıflatarak bu rejim kabinesi ve siyasi partileri, parti üyeleri ve siyasetçileri atayarak Siyonist rejim mahkemelerindeki hakimler seçim komitesi kontrol etme imkanına sahip olacaklardır ve yargıçlara bu komiteye üye olmalarını da engelleyecektir.
Öte yandan Siyonist rejim kabinesinin adli müşavirlerinin ve bu rejimin diğer bakanlıklarının adli müşavirlerinin yetkileri de elinden alınacaktır ve bakan makamındaki herhangi bir adli danışmanı görevden alma veya atama olanağına sahip olacak. Netanyahu ve kabinesinin bu gibi planları ve kararları işgal topraklarının sakinlerini derinden öfkelendirmiş ve endişelendirmiştir. Hatta işgal rejimi başkanı da son sıralarda defalarca bu rejimin patlama eşiğine geldiğine dair uyarılarda bulunmuştur. Eylemciler, Netanyahu kabinesinin yargı reformu paketinden taviz verip geri adım atmasını bekliyorlar. Aksi takdirde işgal rejiminde büyük olaylar ve gösteriler olabilir. Bu nedenle işgal rejimi başkanı da uyarılarını sık sık yineliyor. Ancak şimdiye kadar Netanyahu bu gösterilere kulak vermiş değil. Halkın seçimlerde yargı sisteminde reform yapılması için oy verdiğini iddia eden Netanyahu, işin aslı bizim yapmaya çalıştığımız şey, İsrail'de otoriteler arasındaki dengeyi yeniden tesis edecek diyor ve yargı düzenlemesine karşı muhalefetin darbe ve iç savaş tehdidi gibi uyarılarını görmezden geliyor. İşgalci rejimin başkanının İsrail'in patlama noktasına geldiğine dair sözünden bu rejimde iç savaş çıkabileceğini de zımni olarak gündeme getirmiş olabilir.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, maalesef komşumuz Türkiye'de büyük bir felaket meydana geldi geçtiğimiz günlerde ve iki deprem ardı ardına bu ülkede vuku buldu ve çok sayıda Türkiye vatandaşı hayatını kaybetti. Son verilere göre 31 bine aşkın insan bu acı felaketten dolayı hayatını kaybetmiş vaziyette ve şimdi tabii bu acı duruma nasıl sabredilmesi gerektiği konusunda bugünkü sohbetimizde değinmek istiyoruz. Yüce dinimiz İslam'ın değerli ve manevi talimleri sayesinde biz böylesi durumlarda nasıl bir tavır kendimizden sergilemeliyiz bir Müslüman olarak. Bugünkü sohbetimizde kısaca buna değinmek istiyoruz. Uzman konuğumuzun görüşünden aktaracağız sizlere. Din alimi Sayın Şeyh Salih hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. İlk başta size ve bütün Türkiye'deki yaşayan komşumuzdaki o vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyor, dualarımız onlarla diyor ve şimdi bugün sohbetimizde bu acı felakete değinmek istiyorum. Tabii doğal afetler her zaman insanın yaşamında ve aslında tüm insanların yaşamında kaçınılmaz bir gerçektir ve bu durumlarda ortaya çıkan acı tabloya bir Müslümanın nasıl sabretmesi gerekiyor? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve yüce dinimiz İslam'ın o değerli ve manevi talimleri bu konuda nasıl öğretileri Müslümanlar için sergiliyor efendim?
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce ben bu faciayı, hakikaten bu acı bir bela ve musibet idi ki bizim kardeşlerimizin, bazılarımızın başına geldi. Ben ilk önce onu, bu faciayı, bu musibeti tasfiye ediyorum. Bütün yani vatandaşlarımızın ve ondan sonra Allah-u Teala o ölülere rahmet eylesin ve baki kalanları da Allah-u Teala onları ki yaralıdırlar şifa versin ve onları ki onların mesela akrabaları falan onları da tesliye diyorum. Allah inşallah bu belaları def etsin inşallah. Elbette bu meseleler meydana geliyor bazı zamanlarda. Ama ilk önce ben o baki kalanlara evvelen tesliye diyorum yine ve zaniyen sabretsinler çünkü Allah-u Teala Kur'an'da ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde sabır hakkında çok ayetler ve hadisler vardır. İlk önce onlar çok sabretsinler ve ondan sonra da bu meseleler vakti ki meydana geliyor. Bizim görevimiz nedir? Müslümanların görevi çok ağırdır yani bu mesela belaların, musibetlerin karşısında. Bütün Müslümanlara ben tavsiye ediyorum ki yetişsinler onların hallerine o mesela onları ki canlarını elde vermiş ve onları ki mesela yaralıdırlar. Sadece söylemesinler ki mesela evet devlet böyle yapacak ya başka devletler mesela yardım veriyor. Bütün insanlar Müslümanların üzerine hazır ki bilahare bir türlü yardım etsinler. Bu bizim hepimizin görevimizdir yani. Ve vakan yani bu çok acil bir mesela musibet idi. Yani bu musibet vakti ki bu mesela hem vatandaşlarımızın başına gelmiş, öyle ki bizim başımıza gelmiş. Yani hiç farkı yoktur ki. Öyleyse biz hepimiz ve görevimiz olur ki onlara yardım edelim. Çünkü hem Kur'an'da vardır ve buyururlar ki mesela Müslümanların dadına yetişin, hallarına yetişin. Vatı ki mesela bir musibet geldi onların başlarına, muhakkak size yardım edin. Ve hem de başka insanlar, yani başka insanlar, başka devletler, başka milletler, bunların üzerine, bütün bunların üzerine farzdır. Yani bu ki ben diyorum, yani farz-ı ayn'dır. Farz-ı kifaye değil. İlla eğer mesela o kadar yardım edildi, tabii kifayet eder, o başka. Ama şimdi bütün Müslümanların üzerine farzdır. Bir türlü mesela yardım etsinler. Farz-ı ayn'dır. Herkesin üzerine farzdır. Ve eğer mesela biz öyle yaptık, biz kendi görevimizi yerine getirdik. Çünkü Müslümanların fikrinde olması lazım. Müslümanların hakkında düşünmek lazım. Hani mesela filan Müslümanın filan yerde mesela nasıl oldu, bela onun başına geldi, musibet gördü. Eğer böyle olmasa muhakkak bu bizim, biz ki diyoruz biz Müslümanız, belli olur ki İslam'ımız kamil değil. Yani biz Müslüman'ı kamil hesap edilmeyiz, yani hesap edilmeyiz. Öyleyse ben bunu tavsiye ediyorum ki bütün kardeşlerimiz, bazılarımız, ister mesela hatta İran'da ve başka ülkelerden ve Türkiye'den inşallah yardım etsinler ve bu sevabı elden vermesinler. Çok hem büyük bir sevaptır, hem de tabii ben biz kardeşlerimizin ve kardeşlerimizin ve bazılarımızın belli için bu zahmeti çekiyoruz ve yardım ediyoruz. Öyleyse hem bu görev biz yerine getiriyoruz, hem de bize sevap hasıl olur. İnşallah bütün Müslümanlar, bilhassa mesela Türkiyeliler muhakkak yardım etsinler bunlara ve bu sevabı elde etsinler inşallah.
Tahran Radyosu.
Doğru. Son olarak hocam, şimdi böylesi durumlarda Müslümanlar nasıl bir dayanışma içinde olmalılar acaba? Yani bir tek yardımlaşmayla mı, yoksa kendi ibadetlerinde, dualarında da bu depremzedeleri, musibet görenleri yad ederek onların da acılarını hafifletme yönünde bir takım manevi ve çok yani değeri üstün olan girişimlerde de bulunabilirler mi? Bu konuda da herhangi bir fikriniz var mı?
Evet, çünkü ben ilk önce dedim ki herkes bir türlü yardımda bulunsun yani. Yani olabilir ki mesela bir adam mali yönünde yoktur yani. Onun gücü yoktur. Tabii dua etmek. Ya mesela bazıları hem mal yönünde hem de dua etmek mesela. Ya mesela başka tebliğ etmek mesela. Biz hepimizin üzerinde bu, üzerimize bu şeyler lazımdır, bu yardımlar lazımdır. Yani hatta bir tebliğ, insan tebliğ ediyor. Evet, çağırıyor, Müslümanları çağırıyor mesela, onlara yardım etsinler. Bu kendisi bir şeydir, yani bir yardımdır. Öyleyse sadece yardım sadece mal yönünden değil. Sadece dua yönünden değil. Yani bazıları zannediyorlar ki mesela dua etsinler daha tamam. Yok. Allah-u Teala öyle kabul etmez. Biz hem gerek yardım edelim, her mesela şey gücümüz yetişse biz gerek yardım edelim ve dua da edelim. Çünkü işitmişler, duymuşlar arkadaşlar ki bir adam geldi, devesiyle geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapısına. Evet, Peygamber çıktı, buyurdu ki evet buyurun. O da dedi ki ya Resulallah, ben devemi bağlayayım, yani ki tevekkül edeyim Allah'a. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hem bağla hem de tevekkül et. Yani her ikisi, görevimiz her ikisidir. Öyleyse hem görevimiz dua etmektir, hem duanın görevimiz tebliğ etmektir, hem görevimiz mal yönünde yardım etmektir ve başka türlü mesela yardımlar. Her ne olursa olsun, bəli, biz gerek yardımda evet bulunalım ve inşallah herkes onlara yardım etsinler. Bu çok İslam'ın yani görevi, Müslümanların görevi dedim ki farz-ı ayındır. Yani farz-ı kifaya değil, farz-ı ayındır. Herkesin üzerine farz.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için. Sizi iyi çalışmayı diliyoruz efendim.
Sağ olun.
İyi akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Çok sağ olun.
Sağ olasınız.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye'de ve Suriye'de baş gösteren deprem gündemiyle ilgili manevi açıdan bu felaketlere ve musibetlere nasıl bir dayanışma içinde olunması gerektiği ve Müslümanların nasıl birbirlerine yardımcı olmaları gerektiği konusuyla ilgili kısaca sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com IR sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde işgalci Siyonist rejimin Gazze'ye saldırı düzenlemesi, İran-Irak Ticaret Odası Başkanı'nın iki ülke arasındaki ticaretin durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin devam ettiğini duyurması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Rus yetkilinin Amerika'nın teröristlere verdiği desteğe karşı açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bir Rus parlamento yetkilisi Amerika'nın IŞİD'de dahil olmak üzere terörist gruplara eğitme eyleminin Birleşmiş Milletler'de soruşturulması gerektiğini söyledi. Ukrayna'daki Amerikan biyolojik deneylerinin faaliyetlerine ilişkin parlamento soruşturma komisyonu üyesi Irina Yarovaya, Washington'un bu eylemini uluslararası terörizm örneği olarak değerlendirerek konunun uluslararası düzeyde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada Rus medyası ülkenin dış istihbarat servisinin yaptığı bir açıklamada Amerika'nın Rus yetkililere karşı terör saldırıları düzenlemeye çalıştığını duyurduğunu bildirdi. Rusya Dış İstihbarat Servisi yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu topraklarında terör saldırıları düzenlemek için terörist grupları işe aldığını duyurdu. Rus yetkili, Rusya Soruşturma Komitesi'nin Amerika'ya karşı Rus Ceza Kanunu'nun 361. maddesi uyarınca ceza davası açması için bugün yeterli nedenler bulunduğunu söyledi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Çin ziyareti, İran'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardımlarını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Lübnan Hizbullah'ının Suriye'deki depremzedelere yardımlarını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah'ın Lübnan'daki yürütme konsey başkanı, Hizbullah'ın ilk yardım sevkiyatının Lazkiye'deki Suriye halkına gönderildiğini açıkladı. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyeddin yaptığı açıklamada Lübnan direnişinin ilk yardım sevkiyatını Suriye halkına gönderdiğini, yardım çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Hizbullah yetkilisi açıklamasını şöyle sürdürdü. Merhamet adı altında başlattığımız bu kampanyada Suriye halkına bu felakette yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Batılıların Suriye'deki depremzedelere yardım konusunda yürüttüğü başarısız operasyon, insan haklarını savunma iddiasında bulunanların gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Hizbullah önümüzdeki günlerde Halep şehrine ve Suriye'nin depremden etkilenen diğer bölgelerine başka konvoylar da gönderecektir. Hizbullah yetkilisi batılı ülkelerin bölge halkına yardım etmediğini, sadece kendi çıkarlarını gözettiklerini kaydederek direnişin bölge halkını yalnız bırakmayacağını sözlerine ekledi.
Camı Cem gazetesinde Nüceba Hareketi Genel Sekreterinin Amerikalı işgalcilerle mücadele vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Nüceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Amerika ile asla bir dostluğun söz konusu olamayacağını ve Amerika'nın her zaman düşman olarak kalacağını söyledi. Nüceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, bu hareketin kıdemli savaşçılarından oluşan bir grupla yaptığı toplantıda mücahit gönüllülerin işgale ve tekfirci terörizme karşı mücadeledeki samimi fedakarlığını takdir ederek şöyle dedi. Cihat yolu devam ediyor çünkü düşman hala sahadadır ve direniş mücahitleri mücadelelerine devam etmektedir. Amerika ve Siyonist İsrail Allah'a, dine ve insanlığa karşı savaştığı sürece kutsallara ve doğru değerlere inananlar onların karşısında durmalıdır. Amerika ile dostluk yoktur. Amerika düşmandır ve düşman olarak kalacaktır. Danışmanlar, teknisyenler ve askeri güçler dahil Amerikan kuvvetlerinin Irak'ta kalmasını kabul etmiyoruz. Direnişin bu konuda başka bir tutumu yoktur ve bu asla değişmeyecektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuray Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsuray Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuray kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Geçen bölümde İran'daki Ermeni Hristiyanların bir şekilde teröre karşı şehit düşen kişilerini tanıyacağız.
Bugün terör şehidi olan ve özel bir zulme uğrayan şehitlerimizi tanıyacağız. Terör şehitleri olabildiğince en korkakça, en kalleşçe bir şekilde şehit düşürüldüler ve kendilerine savunmalarına dahi fırsat verilmedi. Bu arada uluslararası kuruluşlardaki sahte insan hakları savunucularının Bir yandan din özgürlüğünü ve azınlıkların haklarını ihlal ederek, diğer yandan İslami bir ülkede bu suçları işleyen teoristleri kucak açmalarını ne kadar da acı verici ve komik. İran devrim sonrası döneminde 17 bin terör şehidi yasını tutmuştur. Bu rakamlar uyanmış ve uyanan her vicdanı kızdırıyor. Ama insan hakları savunucuları bu 17 bin şehidin katillerinden özgürlüğünden ve haklarından endişe ediyor.
Şehit Haykan Musesyan, teröre karşı şehit olan İran'ın Ermeni azınlık fertlerinden biridir. Hicri Şemsi 29 D günü Batı Azerbaycan eyaletinin Selmas şehrinde doğdu. İlk öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra ailesi Tahran'a yerleşti. Haykan birkaç yıl mekanik teknik komplekste çalıştı ve ardından bir ajansta çalıştı. Hicri Şemsi 1338'de evlendi ve 3 oğlu oldu. Haykan yakışıklı ve sıcakkanlı bir adamdı. Bu nedenle birçok insan ona ilgi duyar ve akrabalarıyla iyi bir ilişkisi vardı. Çoğu zaman meşguldü. Ancak boş vakti olur olmaz ev işleriyle ilgilenir ve vaktini ailesine ayırırdı. Haykan ve ailesinin hayatı o güne kadar çok normaldi. Hicri Şemsi 1360 Hordad ayında Başkan Beni Sadr'ın parlamento tarafından görevden alınması nedeniyle Tahran'da durum gerginleşti. Haykan'ın alışveriş yapmak için dışarı çıkan eşi, münafıklarla devlet görevlileri arasında çıkan tartışma nedeniyle bir dükkana sığındı. Bu sırada annesi için endişelenen Haykan'ın kardeşi Edmond, onu bulmak için Heftetir meydanına gitti ama onu bulamadı ve dönüş yolunda münafıkların kurşunlarıyla vuruldu ve hayatını kaybetti. Musesyan'ın ailesi bir kez daha münafıkların ihanetinin alevlerine kurban gitti. Kalplerinde kalan evlatlarını kaybetmenin acısını henüz unutmamışken bir başka acı yaşandı. 1360 yılının Şehriver ayının 10'unda İslam devri muhafızları münafıkların yuvaları ve evlerinden birini kuşattı ve aralarında çatışma çıktı. İşten dönen Haykan bu çatışmada münafıkların kurşunlarıyla vurulmuş ve 54 yaşında şehit olmuştu. Böylelikle Musesyan ailesi 3 aydan kısa bir sürede ikinci şehidini devrime takdim etti.
Bugünkü programımızda Ayetullah Hamenei'nin bu şehit ailesiyle yaptığı görüşmenin detaylı raporunu sizlere sunuyoruz.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı liderinin bu görüşmede yanında bulunanlardan biri anılarında şöyle yazar. Kış soğuktur, kar ve buz sokakları kaplamış durumda. Ancak Ramazan sıcağı doruk noktasına ulaşmıştır. 19. ve 21. geceler geçmiş ve bu gece 23. gecedir. Önceki iki geceden daha fazla Kadir günü olması olasılığı olan bir gece. O halde her Müslüman için bu gece yılın en önemli gecesi olmalıdır. Yılın en değerli ayı Ramazan ve Ramazan ayının en yüksek dereceli gecesi Kadir gecesidir. Tüm insanların gelecek yılın kaderinin yazıldığı gece. Bu geceler yaz ve matem rengine ve kokusuna sahiptir. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti için gözyaşı döktüğümüz 5. gecedir. Bu geceyi umut bağladım ve ibadet etmek için bir plan yaptım. Birçok dileğim var, kendi kendimi düşünüyorum. Böyle küçük bir kul olarak bu kadar ihtiyacım var. Devrimi, vatanı ve İslam alemini bu kadar düşünen liderimiz Kadir gecesinde hangi şartlara sahipler acaba diye ve Allah'a yaklaşmak için hangi eylemi daha uygun bulmuşlardır diye merak ediyorum. Bunu düşünürken telefon çalıyor ve bu akşam şehit ailelerinin evlerine gitmeyi planladığımız söyleniyor. Bu akşam mı? Bu boşa giden fırsattan rahatsız olarak ofise gidiyorum. Şehrin matemli havasını ve camiye doğru ilerleyen insanları görünce hüznüm daha da artıyor. Ama İmam Hamene'yi görünce, selam verince aklımdaki tüm bu düşüncelerden kurtuluyorum. Varlığının güzel huzur havası içimi dolduruyor.
Şehidin evine ulaşıyoruz İmam Hamene'nin arkasından evin merdivenlerine çıkıyoruz. Bu ailenin iki şehidi olduğunu anlıyoruz. Hem oğul hem de babası şehit olmuştur. Kapının önünde 20 yaşlarında bir oğlan durmaktadır. Hayretler içinde merhaba efendim diye cevap verir. 60'lı yaşlarında bir hanımefendi İmam Hamine'yi arka arkaya birkaç kez "Hoş geldiniz, çok hoş geldiniz" diyor. Bayan liderimizi ağırlama odasına götürüyor. Oğlunun yüzü şaşkınlık ve hayretler içerisinde, annenin yüzü ise gülümseme ve nezaketle doludur. İmam Hamine'yi oturup gözleri fotoğraf çerçevesinde takılır takılmaz, "Peki bu fotoğrafları tanıtın" diyorlar.
İlk fotoğraf çerçevesi ailenin babasının görüntüsüdür. İmam Hamine'yi çerçevedeki resme baktı ve şehidin annesine dedi ki, "Önce o mu şehit oldu yoksa senin oğlun mu?" "Önce oğlum. Nerede şehit oldular hanımefendi?" "Oğlum biraz ötedeki sokakta şehit oldu. Eşim de kendi sokağımızda şehit oldu. Allah ecrinizi versin ve size sabır versin. İşleri neydi?" "Ajansta çalışırlardı. Karımı ara sokakta çatışma olduğunu ve güvenli olmadığını söylemek için aradım. Ama biraz geç olmuştu ve eve doğru yürüyordu. Silah sesleri mahalleyi doldurmuştu. Endişeyle kapının arkasında bekledim. Kurşun sesleri kesilince evden çıktım. Ama kocamın arabasını sokağın ortasında gördüm. Ve kendisi arabanın direksiyonunun arkasında, kanlar içinde."
Şehidin eşinin ve annesinin bunca yıldır ne kadar acı çektiği ve yaşlandığı yüzlerinden anlaşılıyor. 3 ay içerisinde tüm dayaklarını kaybetmiştir. Ayetullah Hamine şu cümlelerle içini yumuşatmaya çalışıyor. "İnşallah meydana gelen bu musibetler sizler için manevi yakınlaşmaya vesile olur ve kalplerinizi yumuşatır. Allah'ın izniyle kalplerinize ilahi nur ve ilahi lütuf yerleşecektir. Çok zor, çok zor. Bu olaylar yapıcı. Evet, bu çok zor. Hem de kısa bir zaman içerisinde bunu yaşamak çok daha zordur. Evet, evet. 3 aydan az bir süre içerisinde 2 şehidimiz oldu. Ne zorluklara katlanıp bu çocuklara yetiştirdiğinizi hissedebiliyorum."
Ayetullah Hamine'yi görüşmenin havasını değiştirmek için şehidin oğluyla babacan bir tavırla konuşuyor. "Ne yapıyorsun?" "Ortaokulu bitirdim ve işe gittim. Neden devam etmedin?" "Sorunlar vardı." "Bunda da yanlış bir şey yok. Çalışmak da iyidir. Okumanın amacı da çalışmaktır. Ama eğer kişi çalışıp okuyabilirse bu çok daha iyidir." Sonra Ayetullah Hamine başını anneye çevirdi ve şöyle sordu. "Tek çocuğunuz mu var hanımefendi?" "3 oğlum vardı. Şehit olan Haykan'dı. 2 oğlum daha var. Büyük oğlum evli ve bizden ayrı yaşıyor." "Şehitler Vakfı sizinle ilgileniyor mu?" "Evet, maaşımı Şehitler Vakfı'ndan alıyorum." "Sizin işiniz yok mu hanımefendi?" "Hayır, ben sadece bir ev hanımıyım. Sinirlerim bozulmuş durumda ve kalbimde sorun var. Çalışamıyorum." "Tedavi ediliyor musunuz?" "Evet, doktorum var. Nörolog, kalp doktoru. Geçmiş olsun."
Evin atmosferi Noel havasında ağırlama salonunun bir tarafında kuru yemiş, şekerleme, çikolata ve meyve kaplarının dizildiği bir masa vardır. Ayrıca pencere pervazları da farklı öğelerle dekore edilmiştir. Birkaç çerçevenin ve küçük Noel kartpostallarının yanında küçük bir çam ağacı da ışıklarla süslenmiştir. İmam Hamine diyor ki, "Allah nice mutlu yıllar nasip etsin. Sanki sizler Noel'i yılın ilk ayında kutluyorsunuz. Ermenilere göre Noel'in Ocak'tan sonra olduğunu da biliyorum. Noel'i Ocak ayının başlangıcından önce olan Katolik ve diğer birçok Hristiyan'ın aksine kutluyorsunuz. Mesaj attığım zamanlar genelde hem onların bayramına hem de sizlere bayramına denk gelecek şekilde mesaj atarım. Yani bu konuda Ermeni vatandaşlarımıza saygı duymak istiyorum.
İslam İnkılabı lideri genç adama döndü. Artık içindeki kaygı yerini sevgiye ve huzura bırakmıştı. Teknik iş mi yapıyorsunuz? Mekanik. Evet, Ermenilerde mekanik zanaati yeteneği vardır. Ellerinizden görülebilir. Doğru düzgün çalışan birisiniz. Çok iyi. Umarım devam edip bir usta olursun ve daha iyi bir duruma sahip olursun. Anne diyor ki, bir şeyler ısmarlamak istiyorum, çay içelim mi? Getirmekte bir sakınca yok.
İmam Hamene'yi yine şehidin oğlu ile sohbete başladı ve babacan bir şekilde şöyle buyurdu. Ders okumak için çok geç değil. Fırsatını bulur bulmaz harekete geç. Gençliğin kadrini, kıymetini bil. Bazıları gençliklerini anlık zevkler için harcarlar. Bunlar değerli gençliğimizi harcayacağın şeyler değildir. Gençlik maharetli işlere harcanmalıdır. Bu gençlik değerli ve kalıcı bir şeyi dönüştürülmelidir.
Bu aile için mutlu bir gece. Şehidin annesi devrim liderimize çay ve tatlılar getirdi ve ona biraz dertlerini anlattı. Ayetullah Hamene'yi dikkatle dinledi. Sonra bize dönüp şöyle dedi. Takip edin ve durumu inceleyin. Yapabileceğinizi esirgemeyin. Sohbet bitince İmam Hamene'yi çay içmeye, tatlılar yemeye başladı. İslam İnkılabı lideri vedalaşırken şehidin oğluna dönüp adeta onun tam karşısında durduktan sonra adını sordu. Sonra şehidin oğlu ve kardeşine iki, annesine bir hediye verdi. Bu bizim size hediyemiz olsun. Hem anne hem de oğlu evlerine gelip onları mutlu ettikleri için İmam Hamene'ye şükranlarını bildirdiler. Dönüşte her cami ve Hüseyiniye yanından geçtiğimiz zaman Allah'a hamdü sena sesleri duyuluyordu. İlk saatlerin aksine Kadir Gecesi'nin amel ve ibadetlerinden uzak durduğumu sandığıma pişman olmuştum. Mutlu bir ruh hali buldum. Gerçekten de Kadir Gecesi'nde insanın kalbini sevindirmekten daha faziletli ne olabilir?
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce farsyurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Amerika halkının Biden'in ekonomik performansından rahatsızlığı.
Güney Carolina'nın demokratların öncü seçimler için seçilmesi.
Amerika'da kadın cinayetlerinin artması.
Amerika'nın Türkiye'yi Ukrayna savaşı hususunda uyarması.
ve Amerika'nın Irak'a saldırısı için bahane gösterdiği açıklamalarından yapılmasının yıl dönümü,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
On Amerikalı'dan dördü Biden'in başkanlığından bu yana ekonomik durumlarının kötüleştiğine inanıyor ve bu rakam son 37 yılın en yüksek rakama bile ulaşmıştır. 2020 başkanlık seçimleri gibi Biden'in bir başka seçim kazanması pek olası görünmüyor. Çünkü 10 demokrat yetişkinden neredeyse 6'sı Biden'in tekrar başkanlığa aday olmasını istemiyor. Ve cumhuriyetçilerin yarısı Donald Trump'ın partilerinin adayı olmamasını tercih ediyor. Biden'in en büyük zayıflığı ekonomik sıkıntılar.
Langer Research Associates'in ABC için düzenlediği ankete katılanların sadece %16'sı ekonomik durumun iyi olduğunu açıkladı. Bu Donald Trump'ın başkanlığından yaklaşık 2 yıl sonra çok daha küçük bir oran olan %13'lük bir kesimin durumlarının kötüleştiğini söylemesine ve daha büyük bir sayı olan %25'lik bir kesimin mali durumlarının iyileştiğine inanmasına rağmen gerçekleşti. Bu anketin sonuçlarına göre Biden hükümetinin iş yaratma alanındaki performansının genel puanı %53'e karşı %42 onaylandı. Ülkenin ekonomik yönetimi alanında Biden'in performansına yalnızca %37, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak %38 ve Meksika sınırındaki göçmenlerin durumuna ilişkin %28 onay verildi.
2 yıllık görev süresinin ardından Biden'in onay notu önceki 13 Amerikan başkanının ortalamasının çok altında. Amerika'da enflasyon geçen Haziran ayında %9.1 ile son 40 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Enflasyon o zamandan bu yana geriledi ancak Aralık ayında %6.5 gibi yüksek bir seviyede kaldı ve bu durum yaygın ekonomik sorunlara da yol açtı. Aralık 2022 sonunda yapılan bir anketin sonuçları Amerikalı iktisatçıların bu ülkede ekonomik durgunluk olasılığını 2023'te %70 olarak değerlendirdiklerini gösteriyor ki bu oran son 6 aya göre 2 kattan fazla arttı. Azalan yatırım, artan hane halkı maliyetleri ve durgunluğun eşiğindeki küresel ekonomik Amerika'daki imalat sektörünü de vuracak gibi görünüyor.
Tahran Radyosu.
Demokratlar 2024 başkanlık ön seçimleri için ülkenin ilk ön seçimi olarak Iowa ve New Hampshire yerine Güney Carolina'yı seçmeye karar verdiler. Bu kararın nedeni farklı ırklardan oluşan nüfusa sahip eyaletlerin rekabette daha fazla pay sahibi olmaları olarak gösterildi. Demokratlar 2020'deki Iowa ve New Hampshire ön seçimlerindeki seçmenlerin %90'dan fazlasının beyaz olduğunu söylüyor. Bu Joe Biden'in ikinci dönem için aday olması durumunda kendisine fayda sağlayacak bir öneri olarak görülmektedir. Demokratik Ulusal Komite, Philadelphia'daki bir toplantıda Güney Carolina'nın parti içi seçimler yapmasına izin veren öneriyi onayladı.
Değişiklik aynı zamanda Afrikalı Amerikalılara başkanlık seçimlerinde partinin adayını seçmeleri için daha fazla ağırlık veriyor. Yıllardır beyaz ağırlıklı kırsal eyaletler Iowa ve New Hampshire ilgi odağı oldu ve her 4 yılda bir demokratik ön seçimlerin açılış noktası haline geldi. Ancak Aralık ayında Biden ön seçimlerin nüfusun çoğunluğunun siyahi Amerikalılardan oluştuğu güneydeki Güney Carolina eyaletinde başlatılmasını önerdi. Komite o sırada bu öneriyi onayladı ve yalnızca Iowa ve New Hampshire temsilcileri buna karşı oy kullandı. Nihayet bu ay bu teklif tamamen oylandı. 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Biden, Iowa, New Hampshire ve Nevada ön seçimlerinde birkaç yenilgi aldı. Ancak ardından Güney Carolina'daki büyük bir zafer kazandı ve bu da duruma yol açtı. Böylece ilk demokrat ön seçimleri önümüzdeki yıl 3 Şubat'ta Güney Carolina'da, ardından 6 Şubat'ta Nevada ve New Hampshire'de yapılacak.
Şiddet Politika Merkezi'nin Eylül 2022'de yayımladığı bir rapora göre en düşük rakamın kaydedildiği 2014 ile 2020 yıllar arasında Amerika'da kadın cinayetleri %24 arttı. Ayrıca koronavirüs salgını sırasında eşleri tarafından kadınlara yönelik şiddet yaklaşık %8 arttı ve azalmamış gibi görünüyor. Amerika'nın eşit ülkeler arasında kadın cinayetlerinin %70'inden sorumlu olması ve bu açıdan tüm ülkeler arasında 34. sırada yer alması belki de şaşırtıcı değil. Bu büyük ölçüde Amerika'da silah bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ancak basında çıkan haberlerde bu şok edici gerçek özellikle ilgi odağı olmamıştır.
Siyah kadınlar ve kızı deleli kadınlar nasıl şiddete hedef oluyor sorusu ise sık akla gelen sorular arasındadır. 1960'ların sonlarında feminist aktivistler aile içi şiddet mağdurları için sığınma evleri ve yardım hatları kurdular ve bu sorunlara çözüm bulunmaya talep ettiler. Bu konuda kademeli olarak Kongre tarafından önlemler alındı ve 1994 yılında Kongre, Senatör Joe Biden tarafından sunulan kadına yönelik şiddet yasasını ve Amerika Adalet Bakanlığı'nda kadına yönelik şiddeti soruşturma bürosunun kurulmasını onayladı. Ulusal kadına yönelik şiddet dayanışma hattının hizmete girmesi bu hattın hizmetlerinden biriydi. Bu yasanın kabul edilmesinden bu yana aile içi şiddet oranı azaldı. Ancak 2014 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın cinayeti içeren olayların artması ve 2020 yılından itibaren aile içi şiddet oranının da artması dikkat çekti.
Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki savaşta kullanılabilecek kimyasal ve mikroçip gibi ürünlerin Rusya ihracatı ve bu konuda Türk şirketli bankalarının cezalandırılma olasılığı konusunda Türkiye'yi uyardı. Türkiye'nin özel sektörü bunları yapması konusunda uyarılacağı da belirtildi.
Rusya ile işbirliği hususunda katı uyarıların yapıldığı bildirildi. Türk bankacıların katıldığı bir konuşmada Nelson, geçtiğimiz yıl Rusya'ya yapılan ihracatta yaşanan önemli artışın Türk kurumlarını kredi risklerine ve yaptırımlara maruz bırakacağını veya G7 ülkelerinin pazarlarına erişimini engelleyeceğini söyledi. İsminin açıklanmaması koşulu ile konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, Türk şirketlerinin ve kurumlarının Rus askeri sanayi kuruluşlarında kullanılabilecek çift kullanımlı teknolojinin transferi ile ilgili işlemlerden daha dikkatli olmaları ve bu işlemlerden kaçınmaları gerektiğini söyledi.
Önce 5 Şubat 2003'te dönemin Amerika Dışişleri Bakanı Colin Powell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda şarbon ajanını içeren laboratuvar kobayını göstererek bunun Irak'ta kitle imha silahlarının olmasının emaresi olarak nitelendirdi. Aslında bugün Amerika tarafından hiçbir zaman sorumluluğu üstlenmeyen felaket bir yalanın söylenmesinin 20. yıl dönümüdür. Güvenlik Konseyi'nin bu oturumunun sonucu Irak'ın Amerika ve müttefikleri tarafından işgali ve ele geçirilmesi, bu ülkenin siyasi rejiminin değişmesi, yüz binlerce ölü ve yaralı, milyonlarca mülteci ve Batı Asya bölgesindeki terörist grupların miras bırakılmasıydı. Ancak bu saldırının ve aslında Amerika'nın Irak'a işgalinin nedeni olarak öne sürülen o kitle imha silahları hiçbir zaman bulunamadı.
11 Eylül 2001 saldırılarından ardından Bush yönetimi Ekim 2001'de terörle mücadele bahanesiyle Afganistan'a, Mart 2003'te ise kitle imha silahları ile mücadele bahanesiyle Irak'a saldırdı. Dönemin Amerikan Başkanı George W. Bush'un talimatıyla gerçekleştirilen Irak'ın askeri işgali, Irak halkının ağır kayıplar vermesinin yanı sıra birkaç bin Amerikan askerinin ölümüne ve Amerikan ekonomisine ve uluslararası itibarına büyük bir zarar verdi ve pahalıya mal oldu. George Bush, Irak'a karşı yıkıcı bir savaş başlatırken, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ve diğer istihbarat teşkilatları Beyaz Saray'ın Amerika'ya saldırmayan bir ülkeye saldırısını haklı çıkarmak için geniş çapta yalan söylediklerini tanıklık etti. Yaklaşık 9 yıl sonra son Amerikan saldırgan grubu da 15 Aralık 2011'de Irak'tan ayrıldı. Amerika'nın Irak'taki savaşında 130 binden fazla Iraklı öldü. Sonuçta bu savaşta çoğu Amerikalı olan 5 bin koalisyon gücü de öldürüldü. Aynı zamanda çoğu Amerikalı olan 36 binden fazla koalisyon gücü yaralandı.
Bu Bush'un Irak'a saldırdığında bu saldırının Irak'ı kitle imha silahlarından arındırmak ve halkını kurtarmak, böylece dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için başladığını iddia etmesine rağmen oldu. Dönemin Amerika Başkanı George Bush görünüşteki zaferinden sonra safça davranarak Amerika'nın Irak'ta Baas rejimini devirdiğini ve Irak Savaşı'nın sona erdiğini duyurdu. Ancak gerçek şu ki Irak'taki Amerikan Savaşı birkaç yıl boyunca fiilen bir yıpratma savaşına dönüştü ve binlerce kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Irak Savaşı'nın insani maliyetinin yanı sıra Harvard Üniversitesi Kennedy Okulu da dahil olmak üzere Amerikan düşünce kuruluşlarının 2013 raporunda yayımladığı çok sayıda raporun ortaya koyduğu gibi bu savaşın ağır bir mali masrafı ve karşılığı oldu. Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en pahalı savaşlardan birini yaşadı.
Amerika'nın genellikle bu savaşta 4 ila 6 trilyon dolara mal oldu. Bu da her Amerikan ailesi için 75 bin dolara eşit maliyet ve masraf anlamına geliyordu. Bu maliyet uzun vadeli tıbbi hizmetlere ve askerlerin fiziksel engelliliği için tazminatı, askeri teçhizatın optimizasyonunu ve sosyal ve ekonomik maliyetleri içerir. Bu savaşların diğer uzun vadeli maliyetlerinin çoğu, trilyonlarca dolarlık borcun ödenmesiyle ilgilidir. Bu fahiş maliyetlere ek olarak bu savaşlarda kullarından askeri teçhizatın değiştirmesi ve güncellenmesi için de büyük masraflar harcanmaktadır. Aslında mali durumun gerilediği de açıkça görülmektedir. Amerikan federal hükümetinin mali açıdan kargaşa içinde olması, özellikle bütçe açığı ve borç açısından zor durumda olması da büyük ölçüde Bush ve Obama yönetimlerinin Irak ve Afganistan'daki savaştaki kışkırtıcı eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Burada önemli olan husus bu trajedi ve faciaların bölge halkı üzerinde bıraktığı etkidir. Irak halkı temelde büyük bir yalan sonucu hayatı tehlike altında kaldı. Sonuçta Irak'ta kitle imha silahlarının varlığına dayanan bir yalan bu sorunların temeliydi.
Birleşmiş Milletler raporları ise bu silahların imha edildiğini gösteriyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2002 tarihli raporuna göre Birleşmiş Milletler Silah Denetçisi Hans Blix tarafından listeye alınan Mart 2003'te Amerika'nın Irak'ı işgalinden önce Irak'ın kimyasal ve biyolojik cephaneliklerinin çoğu imha edilmişti. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan çalışmalar savaşın parçaladığı bu ülkede kitle imha silahlarının keşfedilmesine yol açmadı. Savaşın başlangıcı, Bush yönetimi Amerika'yı Irak'a nasıl dahil etti? Kitabında Robert Draper şöyle yazıyor. Irak'ın nükleer programı, zehirli gazları ve ölümcül virüslerle dolu roketleri falan yoktu. Birleşmiş Milletler ekibi birkaç ay boyunca araştırma yaptı. Ancak herhangi bir yasa dışı silah bulamadı.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.